Ayrım 76 sayfa 995. 3. Yaşlı bunak, senden korktuğumu sanma. Seni öldüresiye döveceğim, bunu hak ettin. Hayatım boyunca Şangoan ailesinden yeteri kadar çektim. Sana bir borcum yok. Sana öbür tarafa geçmen için kağıt parayı akacağım yol masrafın olarak. Dünyaya yeniden gireceksen git de öyle geri gel. Reenkarnasyona uğrayacaksan uğra da öyle geri dön. Vahşi bir hortluğa ya da gezgin bir hayata dönüşüp dolanma sakın Goyum'un kuzeydoğu bucağında. Duydun mu dediklerimi? Ah seni moruk. Annem Şangoan'ın alçak mezarının başına diz çökmüş, bir yandan sahte kağıt para yakıyor, bir yandan da mırıldanıyordu. Annemin kağıt para yakmak için mezarın başına gelmesinin nedeni, 3 gece boyunca rüyasında Şangoan Lü'yü kanganın başında tüm başı mavi kana bulanmış halde dikilmiş halde görmesiydi. Annemin içine büyük bir korku düşmüştü ama korkusunu bastırıp Şangoan Lü'ye ver yansın ediyordu. Ne diye geri döndüm? Şangoan Lü anneme cevap vermedi. Gri bir pervaneyi andıran yanı sönen gözlerini anneme dikmiş, şişmiş ve sertleşmiş yüzüne yakışmayan ve şekilden şekle girebilen o sivri mor diliyle çürümüş dudaklarını yalıyordu. Defol, defol git buradan dedi annem. Şangoan Lü yavaş yavaş Kang'a doğru eğildi. Uzun tırnakları olan yeşil elini uzatıp Kang'ın üzerindeki çocukları okşamaya başladı birer birer. Annem çok endişelendi. Hareket etmeye çalıştı. Ama elleri sanki arkasında bir iple bağlanmış gibi hareketsiz kaldı. Annemin tuhaf çığlığına uyandım. Onu şöyle bir itince annem çığlık çığlığa doğrulup Kang'ın üzerine oturdu. Hırıltıyla soluyordu. Soğuk soğuk terledi kendine gelince korkudan öldürecektin beni dedi. Annem Kang'ın önündeki yakacak odunların çatırdadığını duydu. Bana ne oldu diye sordum. Nutku tutulmuştu. Odunların çıtırtısını ben de duydum. Kağıt paraların ateşi karanlıkta titriyordu. Havada uçuşan beyaz küller ateşin aydınlatamadığı karanlığın içinde kayboldular. Annem eline bir sopa alıp altın sarısı kağıt paraların daha çabuk yanmasını sağlamak için ateşi karıştırdı. Ama paralar sonsuza kadar yanacakmış gibi görünüyordu. Ateşin başında sert bir dille mırıldanırken sırtı üşüdü. Çam ağaçlarına ötülemiş baykuşlar acı çığlıklar atıyordu. Kabarık tüyleri karanlıkta belli belirsiz parlıyordu. Mezarlıktaki kurumuş çalıların arasında uçuşan ateş böcekleri yeşim taşı yeşili gözleri andırıyordu. Yanan kağıt parçaları havada süzülüp güzelce dans ederken göz açıp kapamadan koyu bir kırmızıya bürünüp yere düşüyordu. Ufkun önüne siyah bir perde düşünce ateş daha bir başka parlamaya başladı. Gecenin soğukluğu ciddi bir hava taşıyordu. Yıldıza boğulmuş gökyüzü pırıl pırıldı. Bir gece treni Gavami Kuzeydoğu Bucağı'nın tam kalbinin ortasından ıslık çalarak geçince annem ayaklarının altındaki toprağın titrediğini duyumsadı. Trenin geçmesi annemin hayaletlerle olan korkusunu biraz da olsa azalttı. Ateşin başından doğruldu. Tam yürümeye başlayacaktı ki arkasından he he diye alaycı bir kahkaha duydu. Annemin tüyleri diken diken oldu. Çok tanıdıktı bu ses. Bu ses Şangoan Lü'nün değirmen taşının bulunduğu kulübede samanların üzerinde terşli bir şekilde uzanırken gecenin bir körü attığı kahkahalarından biriydi. Annemin ayağı burkuldu. Altına işedi korkudan. Kolları istemsiz bir hareketle dirseklerinden kıvrıldı. Can hıraş bir halde yuvarlana yuvarlana toplu mezardan kaçmaya başladı. Şangoan Lü'yü öldürdüğü sahne annemin zihninin derinliklerinden hortladı birden. Üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen hala ilk günkü gibi tazeydi. Annem o sırada şişmiş bacaklarını sürüyerek avludaki kişi boklarını süpürüyordu. Birden salondan gelen bir çığlık duydu. Süpürgeyi elinden atıp eve doğru koşturduğunda Şangoan Lü'nün kurumuş ellerinin Şangoan Yun'un belini kavradığını gördü. Dişleri dökülmüş, ağzı Şangoan Yun'un kulağını içine almıştı. Bu haliyle süt emen bir keçi yandırıyordu. Kızın kulağını emiyor muydu yoksa ısırmaya mı çalışıyordu söylemek çok zordu. Belki Şangoan Lü'nün bakışlarında sevecen bir pırıltı vardı, kim bilir. Belki de torununu öpmek istemiştir. Annem gördüğü şeyin başka bir anlamı olmasını istiyordu ama Şangoan Yun'un içini parçalayan keskin çığlıklarını duyunca Şangoan Lü'ye karşı büyük bir öfke duydu. Kaynanasına karşı beslediği nefrete yeni bir neden daha eklenince kendini kaybetti öfkeden. Kendisinin seni buna kayvan diye küfrettiğini hatırlıyorum. Ardından sivri ayakları onu Şangoan Lü'nün önüne götürmüş, kadının üzerine çullanıp Şangoan Yun'u kucağından almaya çalışmış ama Şangoan Lü kartal pençesini andıran elleriyle kızcağızı öyle sıkı tutuyormuş ki bir türlü elinden alamamış onu. Şangoan Yun'u kesilmek üzere olan bir domuz gibi çığlıklar atarken Şangoan Lü de kulağını emmeye mi işte artık ne yapıyorsa onu yapmaya devam ediyormuş. Sanki kemiğin üzerinde bir parça bile et bırakmamaya özen gösterirmiş gibi yalayıp yutuyormuş kızın kulağını. Annem yünüyü kaynanasının elinden kurtarmak için kadını omzundan yakalamış. Şangvanlu'nun üzerindeki paçavralar dokunsan toza dönüşecek kadar eskiymiş. Annem elini Şangvanlu'nun bir kara kurbağasının derisini andıran soğuk ve yağlı karnına götürmüş. Şangvanlu'nun karnının şöyle bir yoklayınca eli titreyerek geri sıçramış. Ardından kaynasının saçını çekmeyi denemiş Yuni'yi kurtarmak için ama Şangvanlu'nun darmadağınık saçı çürümüş bir saman yığını gibiymiş. Saçını çekince bir tutam saç annemin elinde kalmış. Saçsız kalan bölge kel bir kafa gibi parıldamış. Annem ne yapacağını bilemez bir halde donanmış durmuş. Bir yandan da kendi kendine küfür ediyormuş. Bu sıra Yuni'nin sesi çıkmaz olmuş bağırmaktan. Vücudu da mücadeleyi bırakmış. İşte tam bu sırada kalın bir oklava tezgahın arkasından öne doğru yuvarlanmaya başlamış. Hayat bulmuş gibi kendiliğinden annemin eline sıçrayıvermiş. Ünlep ağacından yapılmış olan bu kalın oklava nesiller boyunca Şangvan ailesi kadınlarının avuç işlerinin porselen gibi sert, kırmızı mor nasırlarla kaplanmasına neden olmuş. Yıllar önce Şangvanlu'nun oklavayı eline alıp kendini dövdüğünü hatırlamış anne. Nasıl kafasına ve kıçına vurduğunu hatırlamış ama işte nehir 10 yıl doğuya akarsa 10 yılda batıya akarmış. Gün gelir devran dönermiş. Hiyerarşi tersine dönmüş. Eline oklavayı alan annem kendini çok rahat hissediyormuş. Oklavayı eline bir güzel sallayıp Şangvanlu'nun saçını yolduğu kafatasına geçirivermiş. Annem hayatında ilk kez birine vuruyormuş. Ve doğal olarak oklavanın kafatasına çarparken çıkardığı o tuhaf sesi de ilk kez duymuş. Tak. Öyle gevrek bir ses değilmiş bu. İnsanın dişlerini sızlatan kaba bir sesmiş. Oklavayı kaynanasının kafasına geçirince elinin titrediğini hissetmiş. O kirli ve çirkin kafatasında yarım daire şeklinde bir oyuk açılmış. Oklavanın üzerindeki hamur izleri kafatasına yapışmış. Şangvanlu'nun şişmiş vücudu ilk darbelerle iyice büzülmüş. Kafası önce tuhaf bir biçimde sallanmış, hemen ardından hızla yukarıya doğru kalkmış. Şangvanlu'nun titreyen vücudunun baskısı altında kalan Şangvanlu ölümüne bir çığlık atmış. Annem oklavayı iki eliyle sıkıca tutup kaynanasının kirden yapılmış gibi duran kafatasına defalarca indirmiş. Vurdukça daha seri, daha hayat dolu oluyor ve tüy kadar hafifliyormuş. Oklavanın darbeleri arttıkça annemin ağzında daha okalı küfürler savuruyormuş. Yaşlı piç, yaşlı hayvan, hala yaşıyor musun sen? Sizin eve gelin geldiğimden beri tatmadığım acı kalmadı. Bana artıkları yedirdin, paçavraları giydirdin. Beni insan yerine koymadın. Oklavayla kafama vurdun. Kızgın maşayla bacaklarımı çürüttün. Oğlunu kışkırtıp üzerime saldın. Yemek yerken kasemi önümden aldın. Sadece kız doğuruyorum. Şangvanların soyu kuruyacak diye etmediğin küfür kalmadı. Yemek yemeyi hak etmiyormuşsun sen. Bir kase kaynar yulaf yapasını yüzüme fırlattın. Senin yüzünden tüm yüzümde çıbanlar çıktı. Seni kurt kalpli, eli zehirli seni. Ah seni yaşlı bunak. Oğlunun bir katır olduğunu bilmiyor musun yoksa? Beni sokaklara düşürdünüz. Kuyruğunu kaldırmış dişi bir köpek gibi sokak sokak gezdirdiniz. Aşağılanmanın dibine vurdum. Sizin yüzünüzden kaç kez günaha girdim. Seni yaşlı hayvan seni. Annem oklavayı Şangvanlu'nun başına geçirirken yıllardır içinde biriktirdiği tüm nefreti dolu yağmuru gibi kustu. Şangvanlu'nun vücudu yavaş yavaş gevşedi. Gevşeyip kokuşmuş bir et parçasına dönüştü. Vücudundaki tüm bit ve pireler kaçacak yer aradı. Çürümüş bir memeyi andıran beyni yarılmış kafatasından dışarıya aktı. Annem Şangvanlu'nun kartal pençesi gibi parmaklarını tek tek açarak iyice nefessiz kalmış Şangvanlu'yu onun elinden kurtardı sonunda. Şangvanlu'nun kulaklarından birinin yarısı Şangvanlu'nun dişsiz ağzından kurtulduktan sonra çiğnenmekten yapış yapış olmuş, küflü bir patates kurusunu andırıyordu. 4. Ay ışığı o gece çok güzeldi. Ayrıcık uykuya daldıktan sonra Şangvanlu'yu gün boyu sokaklarda dolanmaktan yorgun düşmüş dilsizi uyandırmadan sessizce kanktan aşağıya indi. Ay ışığı dilsizin karanlık yüzüne vuruyordu. Soğuk ay ışığı dilsizin yüzünde siyah çakıl taşlarının üzerinde oluşan kırığı andırır izler bırakıyordu. Ağzı açık bir şekilde uyurken gök gürlemesini andırır bir sesle horurluyor, sert dişleri demir gibi takırlıyordu. Şakakları beyazlamış bu adamın hayatı boyunca karşılaştığı felaketleri düşününce dayının içinden ondan özür dilemek geçti. Uzun zamandır kuşcağınla birlikte oluyordu. Evdeki herkesin bu durumdan haberi vardı. Olan bitenin farkına varmayan kahramanlık rüyasına dalmış olan dilsizdi bir tek. Askeri üniformasının üzeri çoktan küçük deliklerle kaplanmıştı. O, madalyaları da artık rengini yitirmiş, bakır ve demir arası bir renge bürünmüşlerdi. Lady yavaşça kapıyı açtı. Kapıyı açarken annemin ağır ve çaresiz iç çekişini duydu. Parlak ay ışığı sel gibi üzerine yürüdü. Soğuk gece rüzgarı göğsüne çarptı. Gem vurulamayan kuşcağın çoktan dışarı çıkmış, avluda yüksek sesle öksürüyordu. ''Ne diye sallanıp duruyorsun?'' dedi kuşcağın. Lady telaşla yanına koşup ses çıkarmasın diye onun ağzını kapatınca hoşnutsuz bir tavırla mırıldandı. ''Neyden korkuyorsun ki? Korkacak bir şey mi var?'' Dayı ile birlikte köyün dışına çıktılar. Henüz hasat yapılmamış ekinlerin arasında keçilerin açtığı küçük bir patikayı takip ederek bataklığa doğru yürüdüler. Sonbahar ortasıydı. Ekinlerin sarı yapraklarında inci tanelerini andıran dizi dizi gece çiğiz asılıydı. Göğün kuzeydoğu bucağı da sessiz değildi. Köylerdeki demirciler demir döverken fırınlardan yükselen dumanlar gökte ince bir altın tabakası oluşturuyor, yanmış kömür kokusu bir nehir gibi havada süzülüyordu. Ay ışığı gerçekten çok parlaktı. Havaya yükselen dumanların her birini tek tek seçebiliyordunuz. Dumanlar en sonunda birleşip ipekten bir buluta dönüşüyordu. Lady kuşçağınla birlikte kuş yakalamaya gelmişti. Uzun süredir tadı tuzu olmayan kuşçağın işine kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Gün boyunca birkaç tane balıkçılık yakalayıp Lady'ye vücudunu toparlaması için yedirmeyi kurup unutmuştu. Tarlaların arasında yürürlerken hava çok soğuk olduğundan neredeyse birbirlerine yapışmış bir halde ilerliyorlardı. Kuşcağın gün boyu gösterdiği kahraman tavırlarını Lady'ye bulaştırmaktan korkmuyordu. Böylece arada Lady'nin zihinsel yükünü biraz da olsa hafifletiyordu. Kuşcağının koltuk altından yayılan o kuşlara özgü koku Lady'nin içini ısıtıyordu. Kuşcağın, kuşcağın, dilsiz aramızda olanları er ya da geç öğrenecek, ikimizi de öldürür, diye fısıldadı. Kuşcağın bunun üzerine Lady'nin beline daha sık sarılıp insanı büyüleyen bir ıslık çalmaya başladı. Bataklığın kenarına vardıklarında kuşcağın Lady'yi ekip, ekin saplarından yapılmış üçgen şeklinde bir barakanın içine oturtup ona kıpırdamamasını söyledi. Sonra barakanın tavanından birkaç at kuyruğu ve tel gibi bir şeyler koparıp ağır ağır bataklığın içinde deli gibi büyümüş sazların arasına doğru gitti. Ay ışığının altında vücudu parlayan rengarenk büyük bir kediyi andırıyordu. Hareketleri çok çevikti ama hiç ses çıkarmıyordu. Tuhaf ve gizemli bir havaya bürünmüştü. Lady kara gözleriyle erkeğinin yapılı vücudunu izlerken içinde sonsuz bir duygu kabardı. Bunun neresi insan? Bildiğin kutsal bir ruh bu adam. Onlarca yıl boyunca insanlık dışı bir yaşama katlanabilmiş adam gibi bir adam. Bir insan o kadar şeyden sonra hala hayatta olabilir mi? Hem döndükten sonra kendini nasıl da çok kısa bir sürede toparlayıverirdi. Bilenmiş bir kırılış gibi keskin bir insan nasıl bu kadar marifetli olabilir? Şu kuşu yakalayacağım diyor, bir bakmışsın yakalamış. Şu kadar kuş yakalayacağım diyor, bir bakmışsın getirmiş. Sanki kuş dili biliyor. Sanki kuşların sırrını elinde tutuyor. Kuş krallığının imparatoru sanki. Lady işte böyle düşünürken düşünceleri birden üçüncü ablamın bir zümrütü ankayı andıran yüz hatlarına kaydı. Şimdi gözlerimin önünde olan bu adam aslında ona ait. Kuş krallığının imparatoriçesi o aslında ama ruhların rehberliği ve hiç de beklenmedik olayların sayesinde onun olan benim oldu işte. Şimdi benim olan acaba ileride kimin olacak? Sonra kuzgun karısı Şahyuelent düşündü. Ardından canlı ve güçlü Simakuyu ve kuş perisine tecavüz etmiş olan dilsizi. Onlarca yıldır kalbinde birikmiş olan acı tatlı, tuzlu ekşi ne varsa hepsini düşündü. Bir zamanlar evde silah at sürdüğü yılları düşündü. İpek ve saten giyip sıcak şeyler içtiği günleri düşündü. Atının kar gibi beyaz toynaklarıyla pelerinin kan kırmızısını düşündü. Zümrüt'ü anka gibi kanatlanıp tavus kuşu gibi kuyruğunu açtığı günleri düşündü. Mal ve mülkün kolayca yitirilebileceğini, zenginliğin duman gibi havaya karışabileceğini düşündü. Şahyuelent intihar ettiğinden beri Şangwan Lady talihsizliklerle dolu engebeli bir yolda yürüyorum. Delirdim. Herkes bana koca olabilir. İnsanlar yüzüme tükürüp lanet okuyor. Bu hayatta gerçekten iyi yaşadım mı? İyi desem kiminle kıyaslayabilirim kendimi? Kötü desem yine yalnız ben. Sık dişini ve kuşçağının peş sıra yürümeye devam et. Lady böyle düşüncelere kapılmış giderken burnunun direği sızladı. Pek çok kez gözleri doldu ama ağlamadı. Ay ışığı gerçekten gerçek olamayacak kadar parlaktı. Yaprakların üzerine serin bir su gibi ışırıl ışırıl düşüyordu. Bataklığın sığ kesimindeki suyun yüzeyi gümüş gibi parlıyor, yerle gök arasını kaplayan bu güzel ay ışığı altın ve gümüşten yapılmış cam kırıklarını andıran yansımalarla bataklıktaki çürümüş ot kokusu eşlik ediyordu. Puşcan eli boş döndü. Barakadan aldığı malzemelerle tuzağı kurduğunu ve birazdan balıkçıların yakalanacağını söyledi. Ay ışığının parlaklığı o gece kuşlara, küçük hayvanlara, böceklere ve balıklara günün hangi zamanda olduklarını unutturmuştu. Balıklar ve karidesler ay ışığı altında oynaşırken balıkçılar da bu aydınlıktan istifade edip avlanmaya çıkmıştı. Puşcan normal zamanlarda balıkçıların tek bacakları üzerinde tüm gece hareketsiz kaldıklarını ama o gece suyun kenarında iyice sokulup bir o yana bir bu yana yürüdüklerini ve uzun boyunlarını yumuşak bir yay gibi gerip avlanmaya hazır bir şekilde beklediklerini söyledi. Balıkçılar uzun bacakları üzerinde uzun boyunlarını özgürce çevirerek etrafı gözetliyordu. Dikildiler mi taş kesilen, hareket ettiler mi keyiflerince volta atan balıkçılar ne güzeldir. Barakada dikilen Kuşcuhan da Laidir'in gözünde bir balıkçıldı. Kuşcuhan yanına oturunca ablamın üzerine sinmiş olan o güçlü yabani ot kokusunu ve ay ışığının su gibi ferahlatıcı olan serin kokusunu açgözlü bir şekilde içine çekti. Bu koku ablamı ayıltıyor, sarhoş ediyor, rahatlatıyor ve çılgına çeviriyordu. Köyden uzak sıcak bir barakanın içinde balıkçıların tuzağa yakalanmasını beklerken ablam kendi giysilerini çıkardı. Kuşcan'ınkilerini de kendi soydu. Kuşcan ve Laidir'in bu birleşmesi Goymur Kuzeydoğu Bucağı'nın engin göğüyle geniş topraklarına verdikleri bir hediyeydi. İnsan ırkının nasıl seviştiğinin bir göstergesiydi. Çok yüksekten uçan bir kuşun göğü delmesi ve bereketli topraklar üzerinde binbir çiçeğin açmasıydı. Onlar çılgınca sevişirken gözleri kamaşan ay homurdanarak bulutların arkasına gidip dinlenmeye çekildi. Kuşcuhan, Laidir'in üzerindeyken aklına Japonya'nın dağlarında kaldığı sırada yaşadığı üzücü bir hikaye geldi. Laidir, Laidir, ben senden önce de kadın vücudunun nasıl bir şey olduğunu biliyordum, dedi. Laidir'in gözleri cırcır böceklerinin cıvıldadığı karanlıkta pırıl pırıl parlıyordu. Anlatsana bana, dedi Laidir. Anlatayım o zaman, dedi Kuşcuhan, Laidir'in ince belini sarılıp. Kuşcuhan bir çapa yapan çiftçi gibi bir yandan çapasını sallıyor, bir yandan da hikaye anlatıyordu. O yılın sonbaharında bir koçan mısır çalmak için dağın yamacına gittiğini söyledi. Japonya'nın dağlarında yaprakları sarı ve kırmızı olan rengarenk çiçekler açardı. Hoş kokulu çiçekler dağın tüm yamacını kaplamıştı. O sıralar satırımı çoktan kaybetmiştim. Saçım sakalım uzayıp birbirine karışmıştı. Üzerimde karton ve kağıtlardan yaptığım giysilerle onda 7 hayalete benziyorsam onda 3 bile insanı andırmıyordum. Mısırlar çoktan toplanmıştı. Geriye sadece dul bir kadın gibi yüzüne asmış olan mısır sapları kalmıştı. Aramaya devam ettim. Onların mısırları geriye bir tane bile bırakmadan toplamış olacağına nasıl inanabilirdim ki? Sonunda bir tane buldum. Kabuğunu soyup katır kutur kemirmeye başladım. Çok çok uzun süredir tahıl yememiştim. Dişlerim kamaştı. Mısır da çok hoş kokuyordu. Mısır yaprakları hışırdayınca ayı geldi sandım. Ayıyla düşmandım. Aslında o ayıdan çok korkuyordum. Hemen utangaç bir ceset gibi yere uzandım. Doğal olarak nefesimi de tuttum. Meğer gelen ayı değil de bir Japonmuş. Gelinin bir erkek olduğunu düşündüm başta. Çünkü bol paçalı, büyük kırmızı bir işçi tulumuyla toprak sarısı bir mandarin ceket giyiyordu. Beline sazdan bir ip bağlamıştı. Başında da mantar şeklinde büyük bir hasır şapka vardı. Başındaki hasır şapkayı çıkarıp mısır saplarının üzerine asınca o kuru ve toprak sarısı yüzünü gördüm. O da benim gibi yeterince beslenememiş biriydi işte. Başının üzerinde bir tepsi inek boku gibi duran saçlarını görünce onun belki de bir kadın olabileceğini fark ettim. İçimdeki korku yarı yarıya azalmıştı artık. Belindeki ipi çözünce ceketin önü açıldı. Ceketinin kenarlarını yorgun bir kuşun rüzgara karşı kanat çırpması gibi göğsüne doğru çekiştirdi. Bu bir deri bir kemik kalmış, boncuk boncuk parlak terle kaplanmış, üzerine tohum yapışmış göğsünün üzerinde inek dili gibi sivri bir çiftmeme asılıydı. Aman Tanrım! Bu bir kadın ve bir anne. Kuşcan kafasının içinde kavun çekirdeklerinin uğuldadığını hissetti. Damarlarındaki sıcak kan elektrik akımı gibi birden beynine sıçradı. Yıllardır dağ başında kalmaktan sertleşmiş, hareketsiz kalmış ve hantallaşmış vücuduna birden bir canlılık geldi. Sanki bir ağaçtan aşağıya atlar gibi doğruldu uzandığı yerden. Japon kadın uzun çekik gözlerini ve ağzını kocaman açıp çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Hemen ardından çürümüş bir ağaç gibi olduğu yere devrildi. Kuşcuhan, Japon kadını açlıktan bayılmış gibi duran avına yaklaşır gibi yaklaştı. Tüm vücudu heyecandan titriyordu. Parmakları ne yapacağını şaşırdı. Kadının ölü bir balık gibi kapatısız duran soğuk memelerini avuçlayınca, o soğuk şeylerin parmak uçlarını fırından yeni çıkmış sıcak bir çörek gibi yaktığını duyumsadı. Elleri titriyordu. Kadının beline sardığı kuşağı beceriksizce açınca, Kuşağın içinden iki tane düzleşmiş, pişmiş patates düştü. Patateslerin insanın içini titreten kokusu kuşçağının bütün ilgisini üzerlerine çekti. Birden başı döndü. O iki patates her an kaçmaya hazır iki yaramaz sincaba benziyordu. Patatesleri kendinden geçmiş bir halde avuçladığı gibi sıkmaya başladı. Patateslerin avucunda çığlık attığını duydu. Sonra birden boğuluyormuş gibi bir hisse kapıldı. Kendine geldiğinde elleri bomboştu. O iki patatesin kaçtığını mı yoksa midesine mi indiğini bilmiyordu. Sonra patateslerin kendini boğduğuna karar verdi. Ardından eliyle boynunu yokladı. Eli patates kokuyordu. Acıkmıştı. Ağzının suyu aktı ama görünürde yoktu o güzelim patatesler. Kadın üzerini aradı sonra. Etrafta devreye gezdi. Arzuladığı patatesleri bulamayınca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Sonra doğrulup kadının memelerine bakmaya gitti. İçinde yapması gereken bir şey daha olduğuna dair belli belirsiz bir duygu vardı. Kadını yerde öyle boylu boyunca uzanmış bir halde bırakıp gidemezdi. Kadın önünde uzanan o Japon kadın belki de o yıl gördüğü o kadın polis olabilirdi. Kadın o zaman dağda yaptığı baskında iki kardeşinin mahvına neden olmuştu. Japonlara olan nefretini hatırlamaya başladı yine yavaş yavaş. Goemi Kuzeydoğu bucağında yakalanıp çalışma kampına getirilmesi, Japon kömür madenlerinde köpek gibi çalıştırılması ve Shanguan'ların o masum kızından ayrıldığı sahne. Gözlerin önünde belirince göklerde çok yüksek bir yerden bir ses yüksek sesle seslendi. Becer onu, intikamını al. Sonra vahşi bir şekilde kadının tulumunu yırtıp çıkarınca kadının üzerinde yumruk büyüklüğünde siyah bir yama olan kirli ve koyu kırmızı donunu gördü. Sanki başının üzerinden buz gibi bir suyun döküldüğünü hissetti. Kalbi heyecanla atıyor, eti titriyordu. Hemen ardından büyük bir üzüntü duydu. Birden çok uzun zaman önce olan bir şeyi hatırladı. Annesi Goemi Kuzeydoğu bucağında öldürüldükten sonra defin için gelen ölü kaldırıcıları. Annesinin giysilerini değiştirirken annesinin de tıpkı bu Japon kadın gibi üzerinde yumruk büyüklüğünde siyah bir yama olan kirli ve koyu kırmızı donu olduğunu görmüştü. Patates ve mısır karışımı bir bulamaç kustu. Kendini çok üzgün hissediyordu. Mide krampları içinde iki avuç toprak alıp kadının üzerine attı. Ayağa kalkıp sendeleyerek daha doğru yürümeye başladı. Laidi doğrulup kuşçağının köşeli yüzüne baktı, çok duygulanmış bir halde. "Sevgilim, ne iyi adamsın sen?" diye mırıldandı. Kuşçağın sert sakallarını Laidi'nin kiraz gibi meme uçlarına sürterken, "Eğer o işi sonuna kadar yapsaydım hem göğü hem de seni incitirdim. Goemi Kuzeydoğu bucağına bile dönemez, seni de göremezdim." İkisinin de kalbi tatlı bir sıcaklıkla doldu. Birbirlerine daha sıkı sarıldılar. İkisi de diğerinin bedenine girip sonsuza kadar orada kalmak istiyordu. Kimsenin öğretmediği içlerden gelen bir bilgiyle dönüp durdular yerde. Sevişmelerin en tatlı yerinde boş boş konuşup gevezelik ettiler. Ay ışığı zehirli bir şurup gibi vücutlarından aşağı akıyordu. Gece yarısından sonra kalkıp üzerlerini giyindiler. Balıkçıların yakalanıp yakalanmadığını görmek için bataklığa gittiler. Ay bembeyaz, rüzgar efil efirdi. Havada ışıltılar vardı. Bataklık gece yarısından sonra açmış tuhaf çiçeklerin insanı sarhoş eden kokularıyla kaplıydı. Birkaç büyük beyaz kuş ay ışığına doğru cıvıldaşarak uçuyordu. Gür yapraklarla bezenmiş küçük bir ağacın üzerine bir grup su kuşu ütünemişti. Kuşlar ağacın meyvelerini andırıyordu. Ay ışığı gerçekten de çok muhteşemdi. Laidi kuşçağının peşi sıra sazların arasına girdi. Bir ok atımı ilerlediklerinde ayaklarının çamura bulandığını hissettiler. İki balıkçı düşmüştü tuzağa. Kuşların ikisi de bayılmıştı. Demir rengindeki uzun gagaları çamurun içine gömülmüştü. Kuşların bu haline dayanamayan Laidi, "Onları serbest bıraksak yine yarışarlar mı?" diye fısıldadı. "Bu sana bağlı," dedi kuşçuhan. Akşam olduğunda balıkçı sürüleri akşamın muhteşem parıltısında bataklığın üzerinde uçuşuyordu. Balıkçıların güzelim kanatları genç kızların etekleri gibi salınıyordu havada. Ayrım sonu sayfa 1008.